kitabın adı Yeşilçam Dedikleri Türkiye, yazarı Vedat Türkali. 5. ayrım. Gerçekten çok bunaltıcı bazı. Akşam 7'de çıkınca okumaktan tiksinir duruma düşüyor insan. Okunacak hiçbir şeyi göremiyorsun. Ver elini meyhane. Çoğunun yolu bu. Bakalım biz ne kadar dayanacağız. Benim asıl sorunum bunlar değil. İlericiliği savunan bir iki yazarıyla bu gazete, yetti ısıtıp ortaya sürdüğün, nesini ısıtacağım bu kokuşmuş şeyin. Cezaevinde gırtlak gırtlağa geldim. Keskinleri imrendireceksin şu tutumunla. O kadar da değil. Alışmak kolay olmuyor. Şu genç çocuklar için bir anlam taşımaz. Ben faşizmin ne azgın savaş yıllarında biliyorum bu gazeteyi. Aşağılık, namussuz, her haberi, her satırıyla. Faşist ideolojiyi bu ilericiler mayaladılar ülkeye. Hem de bu gazete, bu baş yazar. Her şeyin değişip akmadı. Bu hal beni hayran bırakmadı. Hani en çok sevdiğin dizelerdi bunlar. Kişisel kan davasına kaptırmış gibisin. O günün kapkara heriflerini bile kendine çekecek kadar güçlenmiş bir doğru yola sevinsene. Seviniyoruz işte. Sevinemiyordu. Kendisiyle her hesaplaşmada yenik düşüyordu bu konuda. Doğrusu budur deyip bu adamlara hoşgörüyle baktığında da, baş kaldırınca da. Eski bir suçun savcılığını benimsemek de değildi bu. Bugün de göründükleri kişiler olduklarına inanmıyordu bu adamların. Sorun da buydu. O dönemle ilgili anılarını okuduğundan bu yana şimdilerde demokrasi savaşçısı yayılan gazeteci yazarın eski faşistliği daha da batar olmuş, bugüne ilişkin kuşkuları da bulantıya dönüşmüştü. Adam o günlerde doğru şeyler, ülke için yararlı şeyler düşünür yazarmış meğer. Bununla da kalmıyor, o dönemde bunların karşısında bin bir acıya katlanarak özgürlük savaşı verenleri de aşağılamayı sürdürüyordu utanmazlıkla. Yanlış yoldan dönmek değildi bu. Yanlış, doğru, yaşamının her dönemiyle saygın görünme açgözlülüğüydü. Yanlışın çirkinliğiyle doğrunun güzelliği ayırmıyorsa nesine güveneceksin, neyine saygı sevgi duyacaksın bu adamın? Salt bugün işe yarıyor diye mi? Diyelim öyle. Öyle olması gerekmez mi? Bilmiyorum. İşine gelmedi mi bilmiyorum. Kaytarıyorsun. Bugünkü sorunların çözümüdür oğlum önemli olan. Anladık. Akıl verip durma. Onu biz de biliyoruz. Tam bilmiyorsun demek ki. Neyi tam bildiğimi ben de bilmiyorum artık. Atlamadıysak, bu düzeltmeler tamam. Haydi başlayalım Nihat'cığım. Bakalım bu kafayla. Nihat'ın mırıltılı bir akılışkanlıkla okuduğu haberlerin, fıkraların, tüm yazıların saldırısıyla sini veren çelişkili duyguları, düşünceleri üst üste içilen çaylarla daha da beslenip serpilmiş gibi, çalışmanın sürüp gittiği akşamın geç saatlerinde birlikte yola çıkıp eve birlikte gidebilmek için kıpır kıpır dikili veriyorlardı yeniden. Doğal, onlarsız olabilir miyim? Karanlık basıp da elektrikte çalışmaya başladıklarında gözleri iyiden iyiye yanmaya başlamıştı. Uykusuzluğun acısı. Camlı bölümde kaynaşıyorlar. Önemli bir şey mi var yazı işlerinde? Her vakit önemli şey vardır orada. Adamlar önemli her şeyden önce. Mandrake Nevzat günde kaç kez koşturur oraya. Masalarında çalışıp didinen bir sürü adamın arasından kaşlar çatık, baş ileride gitmenin mutluluğunu yaşıyor oğlan. İlk karşılaştığımızda gülümseyerek başıyla selamlayıp camlı bölmeye kaşıyordu gene. Görüşürüz filan gibi bir şeyler mi dedi ne? Sen fakülte bitirdin, ben bıraktım ama bak camlı bölüme gidiyorum demek istedi belki. Gazeteye onun eliyle girdiğimin bilinmesinden çekiniyor. Kaçması bundan. Kaçsın bakalım. Arkadaşlığımızla övünecekleri gün de gelir bakarsın. Gene övünüyordur. Kolay mı? Kadrosuz düzeltmenliğe aldı benim gibi bir geçmişi bozuğu. Kağıtçı Turgut olmasaydı, bana bırak sen demişti Turgut. Hele bir yapmasın mandrake gibi onun ben. Bir kez de gündüzü Tarabya'da yemeğe götürmüştü Turgut. Doğru dürüst konuşmamışlardı. Bir sürü tanıdıkları çıkmıştı lokantada. Masa hemen büyümüştü. Kimler ne abuk subuk herifler, karılar çevresini alıvermişti Turgut'un. Hepsi de üst düzeyde siyasetçi, partici. Yumuşacık kesilen Şatobriyan'ın, daldırdıkları kaşığı süsleyen krem şantili framboazın savunusundan öte bir politikayı umursamadıklarını örtbas etmeye hiçbirinin gücü yetmiyordu. Boğazdaki yemek, Boğazdaki kazadan geldi. Şilep yalıya bindirmiş, bir de yaşlı kadın ölmüş. Amma da yanlış var. Koptan totuklanmış. Bu satır nereye karışmış böyle? Allah belasını versin iş gibi. Anladık. Nihat Paşa, bir dakika, bu o'lar tamam. O tümcelerdi, satır buraya kaymış. Şimdi Nihat'ın mırıltılı sesinin duyurdukları, anımsattıkları arasında sallana kıvrıla işin sonuna doğru gidiyoruz işte. Mandrake Nevzat elinde katrat cetveliyle göründü gene. Adana matrisini yetiştirme çabasındalar. Çırak geliyor, bitiyor be, patladınız mı? Atanmalar mı? İstanbul'a atanan güvenlik görevlilerinin listesi. Oku bakalım Nihat'cığım. Kimleri göndermişler başımıza? Üşüşen at kalabalığı içinde ayağı taşa çarpmış gibi tökezledi birden. Atıl Durak mı? İstanbul'a atanmış Gaziantep'ten o mu? Kim olacak? Komiser Atıl Durak. Bin tane olacak değil. Durak mıydı? Feriha Durak değil miydi? Gaziantep'teydiler. Deniz yollarındaki o kız söylemişti ya, neydi adı? Adından da sinsi bir diş ağrısını zonklamaya dönüşmesi gibi karşısına dikilmiş bu haberden nasıl kurtulacağını aranır oldu. Başaramıyordu bir türlü. Nihat'ın sesinde duymaz olmuştu sanki. Komiser Atıl Durak'la Feriha denen, ne bitmez at listesi bu, anladık. Atıl Durak yetti. Son düzeltmeyi de yapıp masadan kalktığında günlük yorgunluktan çok öte bir yıkıntı vardı içinde. Ağzı ağı gibiydi. Çaydan biraz da. Bütün gün masada bir ara uzattıkları yarım simitten başka bir şey girmedi içime. Aç da değilim. Açlığı kaldı mı? Yedik yiyeceğimizi. Toparlanıp karanlık bahçeye indiğinde içi de kapkaranlıktı. Kızdı kendine. Daha doğrusu kızıp toparlanmaya çalıştı. Olmuyordu. Daha da at artıyordu zonklama. Bu kadar mı seviyordun bu Feriha'yı? Ne sevgisi be? Sevgi değil de ne? Seni cezaevindeyken bırakması mı? Çok mu görülmedik şey? Değil. Düşmanınla sevişlimesi mi? Koca bir edebiyat oluşmuş bu konuda. Başta Fuzuli. Bütün eski edebiyatımız bu. Ne şiirler ne şarkılar. Cana, rakibi handan edersin. Gülümsedi istemeden. Şarkının bestesini mırıldanmak geldi içinden, çıkaramadı. Şöyle değil miydi? Cana rakibi handan edersin. Taranına ninanam. Tutturamadı. Gülümsedi gene ikinci dizesi. Gelmiyor. Sonra şey, bana cihanı zindan edersin. İyiden iyiye gülecekti artık. Acıda bir azalma yoktu gene de. Derine iniyor, içine gömülü kalıyor insanın. Cağaloğlu kavşağına varıp da köşede bir süre geçen araçları, insanları seyredince daha bir yeğenmiş buldu kendini. Bastıran günün yorgunluğuydu. Komiser Bey ile Feriha Atıl demek üstüne geldiler. Pek de değil ya, gün bitti, akşam oldu. Şimdi ne yapacağız? En güç saat başladı. Ne güçlüğü, bir şeyler yemeli, sonra gidip eve okumalı biraz, erkenden de yatmalı. Dün gecenin uykusuzluğu, bugünün yorgunluğu. Komiser Feriha'nın çıkışı. Ne olmuş yani? Bana cihanı zindan edersin. Adamsan kimse cihanı zindan edemez sana. Asıl adamsa zindan ederler. Onlara gerek mi kalıyor sen böyle boktan şeylere takarsan? Biliyoruz. Salih'e mi uğrasan bir? Günlerdir düşünüyordu Salih'e uğramayı. Para da var. Çocuklara elimiz boş gitmeyiz. Fatih'e yürümek de iyi gelecek. İçi açlıkla kazınmaya başlamıştı. Sevindi. Laleli'deki kebapçıya gideyim. Yağmurda indi inecek. Nuri Osmaniye'ye kıvrılıp karaltılı nemli sokakta yürürken yiyeceği acılı kebaptan başka şeyi düşünmüyordu sanki. Acılı da dokunuyor. Dokunsun. Feriha yerdi asıl acıyı. Onun yemediği şey var mı? Gene Feriha. 6 yıl bir kadınla birlikte yaşayıp da hele böyle. At şunu kafadan. Niye atayım? Düşünmekten mi korkacağım? Düşünmekten korkmayan kaç kişi çıkar? O korkanlardan ayrı mısın Feriha'yı düşündün diye? Boş sözler bunlar. Ne bileyim? Takılıyor işte. En güç şey kafamızı denetlemek. Salih'e açsam? Ne açacağım? Söyleyeceği belli. Bu adamlara anlatmak da ayrı sorun. Kadın erkek ilişkilerinde öyle kalıplaşmış ki kafaları, bir kadının bir başka erkekle ilişkisi dendi mi hemen orospu. Sen başka türlü müsün? Onlar gibi miyim? Baş kaldırmak geldi içinden. En ileri savaştaki arkadaşlarının kadınlar konusunda acımasız, katı tutumuna çoğu kez umarsız karşı çıkmıştı. Yüzyılların getirdiği koşullanmışlıkla kadınlar bile nasıl ters şeyleri savunuyorlardı, en doğal haklarını bile yadsıyarak. Feriha'nın yaptığını doğal mı karşılıyorsun? Yaptığına göre doğal demek ki. Güzel mantık. İki yanda birden olmaya kalkıştın mı saçmalarsın böyle. İlla erkeklerin yanında olacağız. Değil de doğru yanda olacaksın. Hangi yan doğru? Devrimci tutuklunun karısı siyasal komiserle kırıştırıp evlendiler sonra ne bok yerlerse yesinler. Kırıştırırsa o yan doğru yan olmaz. Doğru eğri olmuş İstanbul'a geldiler gene. İstanbul babanın mı? Gelir gelirler. Daha kimler gelip gidiyor? Neyse, daha kötüsü vardı. Kızımızın yaşaması. Gazetedeyken üstüne yığılan bulutlar yol boyu bir bir dağılmıştı. Kebapçıya girip de köşedeki boş masada ısmarladığı şeyleri beklerken daha serin kanlı düşünmeye başlamıştı bütün geçmişi. İkide bir anımsadığı dizeyi gülümseyerek yineledi. Ama ne kadınsın biliyor musun? Kısalı uzunlu birlikte olduğu birkaç kadın içerisinde yalnız Feriha'ydı bu dizede yaşayan. Ama ne kadındı. Erdek'te o yaz tanıştıklarının üçüncü gününde çadırına geldiği gece şaşkına dönmüştü. Bu genç kızın benden öğreneceği hiçbir şey yok. Sana öğretecekleri var. Nisa ile çirkince bir coğrafya öğretmeniyle koparmak istediği ilişkiler içindeydi o günler. Sivri, büyük sözler etmek çirkin bir kadına akıllıysa bile yakışmıyor. Sen aptalın birisin demişti Nisa bir gün. Haklı çıkmadı mı? Feriha'nın gözyaşlarına mı kandım? Yo, çirkinle bal yenmez, güzelle taş taşı diyor türkü. Keşke taş taşımak olsaydı. Neleri taşımak? Taşımak da değil, bir yaşam boyu sırtına yükleyip bir türlü atamamak zorunda kalırsın. Feriha bir bok yedi, sen de silkip attın üstünden. O kadar. Doğal ki öyle de. Hani çıkıp gelse bir gün her şeyi unutup, o kadar da değil, o kadardan da öte. Hoş geleceği yok ya. Ama ne kadınsın biliyor musun? Bu kız kimlerden kazandı bu beceriyi? Tanrı vergisi mi yoksa? Feriha'nın gözyaşları hemen o yaz evlenmelerinden sonra da gündüzün kolay unutmadığı bu soruyu bulanık bir geçmiş zaman öyküsüyle üstün körü de olsa örtbas edivermişti. Komşu bir oğlan arkadaşı gelmiş bir gün eve, kimse de yokmuş. Zorla. Sonra bir günde bir tıp öğrencisi Bursa'da ekmeğe kör baksın ki hepsi bu. Tıplıyla da sadece bir kez. Nereden bilecekti karşısına gündüzün çıkacağını, böylesine deli gibi seveceğini gündüzü? Doğru ya, o zaman da inanmamıştım ki. İnanmayıp ne yapacaktın? Aklın başında değildi ki. Aklım başımdaydı. Kadınların daha genç kızlıklarında her türden haklarının yadsınmasına karşıydın. Hele o kızlık zarı öyküleri. Doğru, kafamdan atamadım ama Feriha aptalının bana vutturduğunu sandığı şeyleri ben onun en doğal hakkı sayıyordum. Uzatma öyleyse, en doğal hakkını kullanmayı sürdürdü o da. Garsonun getirdiği maydanoz, sivri biber, roka, çentilmiş soğan, kırmızı turp parçalarıyla süslü kocaman kayık tabağındaki kızarmış etlere istekle baktı. Ama ne kadınsın. Bir dublede rakı söyle. Aklınla vardığın doğrularla taşralı koşullanmışlığını aşamıyorsun. Cinsel dürtüler öyle ağır basıyor ki. Cezaevindeki yılları karanlık dehlizler gibi dizi dizi sıralanıverdi birden. Bıyıkları yeni bitmiş delikanlılardı Ankara cezaevine ilk girdiklerinde. Dört arkadaş 7 ay kadar yatmışlardı. Adi tutuklularla aynı koğuşa kondular önce. Hacı dayı dedikleri yaşlı bir cezaevi gediklisinin karşısına götürmüşlerdi. Giriş dualarını yaptıracakmış hacı dayı. Töre buymuş cezaevinde. Pos bıyıklı hacı dayı dik dik bakıyor. Tutuklu hükümlü bir sürü kişi toplamışlar çevrelerine. Oyunu bekliyorlar. Diz çökün bakayım, diyor hacı dayı. Söyleyin bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine, inciana, incinana, mincinana, mincinana. Kodun mu ananızın ağacığına? Kahkahadan kırılıyor koğuştakiler. Onlar da gülüyorlar. Bu lümpen kalabalığında bir uyumsuz tepki cezaevinin soytarısı olmaktı. Öteki arkadaşlarıyla ortak alaylı bir anıydı da. Daha sonraki günler gündüz takılmıştı bu şakaya. Anamızla cinsel ilişki kuran üstünlük ötesi bize kötülük etme zevkini kazanıyor. Yeni mi ayrımına varıyorsun bu sövgünün? Düşünme gereğini böyle bir törenle kalabalık önünde bildirilince duydum demek. Bir duble rakı daha alayım. Vay benim senin sivri biber gibi ananı avradını. Hah işte böyle. Adana kebabı böyle yenir. Tabağı temizlediğinde üçüncü dubleyi de bitirmişti. Bir de cevizli kadayıf üstüne. Kebapçıdan çıktığında içkili bir tokluğun uyuşuk ağırlığı vardı üstünde. Kahveyi Salih'te içeyim. Kahvesi var mıdır? Şehzade başından kahve aldı 100 gram. Çocuklara çikolata gofret. Fatih'e doğru yürürken ayakları geri gidiyordu sanki. İlişkilerini sürdürdüğü tek eski arkadaşı Salih'in iki çocuklu, işçi evine bu saatte böylesine tok, içkili gitmekten mi? Serüvenini cezaevindekilerden ortak izledikleri Feriha'nın İstanbul'a geliş haberini götürmekten mi kaynaklanıyordu bu çekingenlik? Bilmiyordu. En iyisi Feriha konusunu hiç açmamak belki de. Öyleyse niye gidiyorum? Sırası düşerse anlatırım olayı. Ayakları açılmıştı. Müzevirliğe gider gibi ne koşuyorsunuz, dediği bizim Enver'in. Ne tatlı oğlandır. Yarı aç dolaşıyor o da. Fatih çarşambasındaki ara sokağa sapınca ilerideki eski apartmanın bodrum katı penceresine baktı. Işık vardı. Evdeler. Nerede olacaklardı ki iki çocukla? Bazı kaynanasına giderler Rami'ye. Merdivenlere inip de kapı ziline uzanınca duraladı. İniltiye benzer sesler vardı içeride. Yoksul işçi evinin hastalığı da ayrı bir dert. Salih mi hasta? Son gördüğünde biraz sarıydı benzi. Fabrika sarısı demişti. Başka bir derdi yokmuş. Nereden bilecek olup olmadığını? Yüreğinin başı diye yakınırken midesini gösteriyor. Kapıyı Hacer Hanım açtı. Sevindi Gündüz'ü görünce. Buyurun, hoş geldiniz. Bak Salih, kim geldi? Görevi bitmiş gibi çekildi Hacer Hanım. Mavi çubuklu pazen pijamalarıyla Salih göründü kapıda. Hoş geldin, dedi. Gittin sandım buralardan. Bütün taşı budur. Kucaklaştılar. Tek tek aklar fırlamış kalın kaşları altında gömülü iri kahverengi gözlerini kırpıştırarak bakmaya başladı mı hem güven hem çekingenlik verir. Odaya girerlerken iyi ki geldin diye ekledi. Biz de bulup sana sorsak diyorduk şu oğlanları. Bir ay eksik diye okula almıyorlar. Yaşları tutmuyormuş. Çikolatayı gofreti verirken bahçe yanındaki küçük odada yer yatağına yasıralanmış ikiz iki kara oğlan. Tahir'le Mahir başlarını kaldırıp baktılar. Korkuyla gene sindiler yatağına. Analarından dayak yiyip yatmışlar. İnilti buymuş. Kahveyi alıp kokladı Hacer Hanım. Oh mis gibi dedi. Bizde de vardı. Zahmet etmişsin. Hemen yapayım taze taze. Az şekerli içerdin değil mi? İyi ki geldin. Bir şeyler anlat şuna. Salih'e sürekli akıl verir Hacer Hanım. Gene takışmışlar belli ki. Dindardır. Mahkeme günlerinde dua kitapları getirip okuması için yeminler verdirir kocasına. Güler Salih. Aldanıp atlatarak kurtulmaya bakar. Başarır çoğu kez. Yakalanınca da bayağı sorun olur. Bir süre sonra o da geçer. Hacer Hanım kahve yaparken Salih sessizce özetledi. İkizleri Tahir'le Mahir'i bu yıl okul almazsa anaları mahalledeki bir hocaya verecekmiş. Önce dinimizi öğrensinler diye. Kahve tepsisiyle girerken daha kapıda başladı Hacer Hanım. Parmak kadar çocuklar. Bir yıl sonra gitsinler Gündüz Bey. Ben baş öğretmenle konuştum. Yardımcısının da olmaz diyor adamlar. Bu ille de tutturmuş. Hemen müderris olacaklar çünkü. Mahalledeki hocanın sözünü etmiyor. Biliyor Gündüz'ü kazanamayacağını. Köylü kurnazı karı. Kahveyi bile içmeden kaçıp uzaklaşmak geliyor içinden. En ağır koşullardan geçmiş, yıllardan beri sürüp gelen Salih'le ortak yanı bile silinip gitmişti birden. Tuttu kendini, savuşturdu. Gülümsedi bile. Boş ver yenge, dedi. Bir yolu bulunur, dertlenme. Bilirsin bu adamı, kafası ağır işler biraz. Bıyık altı gülüyordu Salih'te. Hepimiz köylü kurnazıyız işte. O eskidendi, dedi Hacer. Şimdi hiç işlemiyor. Yiyip bitiriyor beni valla. Çıktı, mutfaktan bulaşık sesleri gelmeye başladı. Bir süre sessiz kahvelerini yudumladılar. Dalgın, yorgundu Salih. Haliç'te bir yağ fabrikasındaydı 7-8 aydır. Parası azdı ya, bir işti ne de olsa. O kadar işsiz kalmıştı ki Hacer Hanım da Rami'deki bostandan bir şeyler alıyor, olup gidiyorlar. Hacer'in cezaevi kapısına elinde kovalarla yemek getirişini anımsadı. Aralarında para toplayıp veriyorlardı. Hacer de haftada iki kez yemek yapıp getiriyordu 50 kadar siyasal tutukluya. Cezaevlerinde yemek verilmiyordu o sıralar tutuklulara. Yemek yapılmasına da izin yoktu. Askeri cezaevinin yöneticileri gardiyanlarıyla sık sık çatışırdı Hacer Hanım. Her seferinde de koparırdı istediğini. Dangul dungul konuşmaları, tok sözleri önceleri sert tepkiler uyandırmıştı. 5. ayrımın sonu. Sayfa 49. Devamı 6. ayrımda.